Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dilam Şividobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız günaydın. Hadi yayını paylaşın, çağırın diğer dostları da sosyal medya üzerinden. Ben yayın başlamadan önce yaptım. Hep beraber oturalım, konuşalım. Bugün yayının başlığı biraz böyle dizi ismi gibi. Hani hepinizin aklına aynı şey geldi muhtemelen. Bir dönem izlediğimiz o Yalan Rüzgarı, Hayat Ağacı falan gibi. Sabun köpüğü deniyor bunlara. Soap opera öyle adlandırılıyor. Yani dizi sektöründe. Çünkü gerçeği aslında hiç önemsemeyen, gerçekle uzak yakın alakası olmayan diziler bunlar. Hatta pek çoğunun çekimi sırasında. Bugün zaten yayının başlığı biraz da buradan geldi. Bu ikisinin birbirine ne kadar benzediğini bugünkü Türkiye'deki siyasetle, bu Yalan Rüzgarı, Hayat Ağacı, işte Köle-i Zahura tarzı dizilerin bir dönem çok meşhurdu. Şu anda da vardır muhtemelen ama artık çok fazla televizyon izleme şansımız olmadığı için, televizyonda çünkü belden yukarı kadınlar ve erkekler var sürekli. Büst şeklinde geziyorlar ve saçma sapan iktidar yalakalığı yapıyorlar sadece. Onun dışında çok fazla bir şey yok. Özel platformlarda eğer izliyorsanız, işte mesela bir film seyrediyorsunuz. Sanki filmi seyrettikten sonra herkes, bütün dünya fikrinize muhtaçmış gibi beğendim beğenmedim herkes birbirine dalıyor onun üzerinden. Belki hayatı boyunca hiçbir şekilde karşılaşamayacağı, göremeyeceği bir yönetmeni çekiştiriyor mesela. Ömrü boyunca hiçbir şekilde denk gelemeyeceği bir oyuncunun ne kadar dandik ya da ne kadar iyi olduğunu anlatıyor. Kavga onun üstünden çıkıyor. Ama bugün yayında konuşacaklarımız bunlar değil. O sabun köpüğü diziler, soap operalar. Neden? Çünkü onlar da genelde şöyle bir çekim tekniği izlenir. Çok uzun bir süre bir dublajcı olarak para kazandığım için o dizilerden çok fazla sayıda izleme şansım oldu. Çok fazla sayıda görme şansım oldu. Genelde dizinin ne kadar saçma olduğuna, senaryosunun ne kadar basitleştiğine bakılmaksızın halkın biraz gözünü boyayacak şeyler konur içine. Hatta bir dönem bununla ilgili dünya devlerinden, size de bir yayında anlatmıştım hatırlıyorsunuz muhtemelen, Globo diye bu işin pirini, üstadını gösterebileceğimiz, bak bu adamlar başlattı bu işi diyebileceğimiz bir dönemin o Brezilya dizilerinin bütün dünyadaki efsane şirketi şöyle bir şey anlatmıştı. O sektörün önemli isimlerinden bir tanesi, aynı zamanda Globo TV'nin de önemli isimlerinden bir tanesi, halkın toplu olarak bu dizileri seyrettiği yerlere diziyi iyi bilen, senaristleri de eşlik eden uzmanlar yolluyoruz demişti. Mesela kahvehanelere, mesela kafelere. Orada halkın yemek yerken seyrettiği yerlere, toplu olarak bulunduğu yerlere, mesela özellikle huzur evlerine. İnsanlar dizide nasıl bir değişim görmek istiyorlarsa biz de senaryoya onu ekliyoruz. Ben de şunu sormuştum. İyi ama yani dizinin bir kurgusu olması lazım. Sonuçta istenen şey, acaba kurgunun dışına çıkacak olursa kimse rahatsız olmaz mı? Hayatım boyunca unutmayacağım bir cevap aldım oradan. Dedi ki, oradaki hikaye insanların gerçek olmadığını bildikleri ama gerçek olmasını istedikleri bir kurgu. O yüzden ne kadar saçma olduğunu insan kendi kafasında eleyecektir zaten. Bizim için hiçbir önemi yok. Yıllarca devam eden, bazıları 2 yıl, 3 yıl, bazıları 10 yıl devam eden dizilerden bahsediyoruz. Hatta çocuk sanatçı olarak kariyerini o dizilerde başlayıp artık emekliliğini o dizilerde almış tipler var. Bizde buna benzer çok örneği yok aslında ama çünkü genelde insanların sıkıntısı oluyor buralarda. Ama benzerleri, yine de benzerleri var. Bizde siyaset daha çok benziyor bu sabun köpüğü dizilere. Tevfik Göksu diye bir adam var. Biliyorsunuz Tevfik Göksu'yu defalarca aslında gördük biz. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılanlar, anlatılanlar, bütün bunların içinde konuşulanlar da Esenler Belediye Başkanı kendisi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekili. Yani orada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclis üyelerinin lideri konumunda. Tevfik Göksu uzun süredir Türkiye'de konuşulan, yani ayın 12'sinden beri uzun sayılabilir. Türkiye gibi ülkeler için gerçekten uzun sayılabilir bu süre. Burada teröristlerin işe alındığı, hatta yandaşların firmalara doldurulduğu, belediyeye bağlı iştiraklara doldurulduğu yönünde bir takım sözlerin sahibi. Üstelik bunlar da biliyorsunuz kendisi çok üst perdeden sallar. Özelliği buydu. Mesela Trabzonlulara Pontuslar demişti. Trabzonlular ciddiye almadı bu arada. Yani bunu da anlayabilmek mümkün değil tabii. Başka biri söylese insanların nasıl sinirleneceğini, gerileceğini biliyoruz. Ama Tevfik Göksu'ya ciddiye almadılar. Ya da siyaseten işlerine gelmedi. Çok fazla ses çıkmadı. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi 45 bin kişiyi işe aldı diyerek. 45 bin kişiyi işe aldı diyerek. Gösterdiği bir liste var. Ve onun içinde 6540 insanı belediyenin inşaat firması desem herhalde yanlış olmaz değil mi? Kiptaş adlı şirketine bunlardan 6540 tanesinin oraya alındığını söyledi. Dün bununla ilgili hemen bir yalanlama başladı ve denildi ki ya kardeşim atıyorsun destekte at. Çünkü burada zaten toplamda 260 kişi çalışıyor. Kafa mı yapıyorsun sen? 25 kat fazlasını söylüyorsun. Hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına belediyenin sözcüsü aynı zamanda basın danışmanı Ekrem İmamoğlu'nun dedi ki Murat Ongun ya böyle bir binası yok Kiptaş'ın. Bu kadar insanı alsan yan yana duramazlar. Boş ver çalışmayı falan. Bunun üzerine gözler tabii ki diğer bölümüne çevrildi. Çünkü şu anda hani burada konuşmuştuk pazartesi sabah bu niye yapılıyor? Yani İçişleri Bakanı'nın ayın 12'sinde mecliste kendi bakanlığının bütçesi görüşülürken durduk yerde başlattığı bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde teröristler işe alınıyor. Bunları biliyoruz işte KCK yapısından, PKK yapısından, ayrılıkçı Tamil gerillalarından, Kızıl Kımerlerden, Bayder Meinhof'tan çok fazla insan var. Taçsız Kral Pele bile orada diyerek atıp tuttuğu, morararak söylediği o sözler. Ardından Tevfik Göksu da bu coşturma çalışmalarına devam etti. Yalnız işin patlayan tarafı şu oldu. Bugün yalan koridorunun gerekçesi de bu zaten. O yüzden yayının başında size anlattım. Hani bu dizi mantığı soap opera denilen sabun köpüğü dizilerin mantığı nasıl çalışır bunu bilin diye. Tevfik Göksu çıkıp dedi ki kendisine soru sorulduğu zaman ya elimizde data yok. Bende bir data yok. Ama koridorlarda konuşulanlar var. Ve o koridorlarda konuşulanları Sayın Bakanımız hayata geçirdi. Hayatınızda böyle bir şey duydunuz mu bilmiyorum. Ama dün sabahki yayından sonra çok sayıda mesaj aldım ben. Bunlardan bazıları hukukçular, yani avukat olarak hayatına devam edenler. Bir emekli hakim. Biliyorsunuz dün burada İzzet Hoca'nın, Türk Ceza Kanunu'nu hazırlayan İzzet Hoca'nın kendisinin de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında BDDK'nın suç duyurusunda bulunmasının ardından sözlerini paylaştım sizle. Orada diyordu ki İzzet Hoca, burada anlatılan hikaye, yani Türk lirası mevduata, dolar cinsinden eğer dönmezsen, Türk lirası mevduata yönelik sözlerle, aradaki farkı eleştiren sözlerle ilgili olarak bize açılan davada bizi bırakın, bunun bir önemi yok. Ama şunu unutmayın, burada bu işlemi yapan insanlar kanuni boşluk olduğu için mutlaka ama mutlaka zimmet suçu işleyecekler. Nereden biliyorsun? Yasayı ben yazdım. Yasayı ben yazdım ve kabul edildi. Ne olduğunu biliyorum içinde. Dün mesajlaştığım, görüştüğüm pek çok hukukçu işe bu yönüyle bakmanın aslında doğru tanım olduğunu anlattılar. Benimki sadece bir gazeteci dikkatiyle onu bulup çıkartıp anlatabilmekti. Yoksa burada hukukçuların söyleyeceği şey çok önemli. Bu yalan koridorunda olduğu gibi. Şimdi burada biz bugüne kadar algılar, olgular, ottur, çöptür bunlarla konuştuk ama iş dedikoduya kadar geldi artık farkındasınız. Pazartesi gününden beri sürekli olarak konuşuyoruz. Bugün üçüncü gün. İçişleri Bakanı'nın bu sözleriyle birlikte başlatılan ve ardından Türkiye'yi tek başına yöneten kişinin de sahiplendiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde teröristlerin işe alındığına yönelik söylem çok acayip bir şekilde geri çekilmeye çalışılıyor şu anda. Farkındasınızdır muhtemelen. Muhtemelen Globo çalışanları kahvehanelere, işte huzur evlerine, halkın toplu olarak bulunduğu yerlere elemanlarını yolladı ve onların hadilen oradan dediğini duydu. Dizinin senaryosunu değiştirmeye çalışıyor şimdi. Pazartesi sabah burada bir şey konuşmuştuk. Demiştim ki ya bunu bırak kardeşim. Çünkü bu hani siyaseten de çok aptalca bir çıkış. Gerçekten kelimenin tam anlamıyla aptalca. Ne yapmaya çalıştığını anlıyorum. Yani sen Ekrem İmamoğlu'nu burada mağduriyetin M'sini göstererek bir figür olarak ortaya çıkartıp hesapça Kemal Kılıçdaroğlu ile bir kavga yaratıp onun ardından Millet İttifakı'nın içinde Ekrem İmamoğlu'nun ardında sıralananlar, Kılıçdaroğlu'nun ardında sıralananlar gibi bir ayrıma yol açmaya çalışıyorsun. Ama bak şunu atlıyorsun. Bu yapılırken zaten başka bir birliktelik kurulmaya başlandı. çok tuhaf gelişmeler var. Yani tuhaf diyorum, aslında siyasetin çok rutini olmalı bunlar. Bizim gibi ülkelerde tuhaf. Mesela daha önce HDP'nin adını anmaktan imtina eden insanlar HDP heyetleriyle görüşmeler yapıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden dün haksızlık ettim. Sadece Levent Gök'ün adını verdim. Özür diliyorum onun için. Sezgin Tanrıkul da, ikisi beraber. Adını isterseniz Roboski deyin, isterseniz Uludere deyin. Gerçeği değiştirmeyecek. 34 yurttaşın bundan 10 yıl önce ağır silahlarla öldürüldüğünü, o yeri tekrar giderek acınızı paylaşıyoruz diyerek Cumhuriyet Halk Partisi adına orada bulundular. Bu iki ismin de önemi var, biliyorsunuz. Sezgin Tanrıkulu'nun şöyle bir önemi var. Diyarbakır'dan, Diyarbakır Barosu'ndan geldiği için bölgenin insanı zaten biliniyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde her zaman Kürt politikası ile ilgili söz söylenecekse önde gelen isim. Levent Gök'ün şöyle bir özelliği var. Atlıyor insanlar, sadece bir milletvekili zannediyorlar. Hayır. Cumhuriyet Halk Partisi adına meclis başkan vekilliği yapmış. Yani o koltuğa oturmuş bir insandan bahsediyoruz. Özelliği bu. Yani CHP kendince, bunu özellikle söylüyorum, kendince bir özür dileme seansı başlattı. Bu nereden çıkıyor? Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce söylediği şu helalleşeceğiz hikayesi var ya. Bakın, helalleşme farklı bir boyuta geçmişken, bilmiyorum kimler yapıyor bunu ama belli ki Erdoğan'ın da çok sıkıntısı yok. Bakmıyor artık, çünkü her yerden gol yemeye başladığı için kurtulacak, kendisini uçurumun yukarısına çekmeye çalışacak. En azından ucu görünen bir ip tutmaya çalışıyor. Ve bu ip eğer Süleyman Soylu'nun salladığı ipse çok yanlış bir yer. Çünkü o ipin ucunda Ekrem İmamoğlu var. Sadece Ekrem İmamoğlu yok. O ipin ucunda giden Cumhurbaşkanlığı var. O zaman şimdi hepiniz aynı şeyi soruyorsunuz. Ya kardeşim, niye yapsın? 19 senedir iktidarda olan bir adam neden böyle bir şey yapsın? Gerekçesi şu soap opera, sabun dizi mantığında gizli. Halkın istediği verilmeye çalışılıyor sadece. Yani Erdoğan o kadar kudretli bir lider ki kim ne yaparsa yapsın mutlaka ama mutlaka Mehmet Barlas'ın yazısını hatırlayın. 20 Aralık öncesinde yazdığı yazıyı. Hani Erdoğan mutlaka bir şey yapacaktır. Herkes emin, ben de eminim diyordu ya. İşte o mutlaka bir şey yapacaktırı göstermeye çalışıyor. Fakat ikinci unuttuğu şey şu. Türkiye'de ekonomi her zaman seçim sandığının getiricisi götürücüsü olmuştur. Siyasi partiler için de geçerlidir bu. Partileri siyasetin karanlığına mutlaka ekonomi sokar. Her zaman böyledir. Yani örnek olay olarak işte 2001 yılında yaşanan o anayasa fırlatma krizini, ardından tetiklenen ekonomik krizi, ekonomik buhranı, batan bankaları falan düşünün. O gün iktidarda olan, koalisyonu oluşturan 3 parti de 2002-3 Kasım seçimlerinde meclise giremedi. Neden? Çünkü halk o olayın müsebbibi olarak onları görüyordu. Haksız mı? Değil, iktidarda sen varsan. Tabii ki sana çıkartacak insanlar faturayı. Şimdi Erdoğan istiyor ki burada mutlaka ama mutlaka Erdoğan bir çözüm bulacaktır. Bir adım öteye geçecektir. Ne olduğunun önemi yok. Ne olduğunun hiçbir önemi yok. Sadece bu umudu, bu anlamsız algıyı diri tutmaya çalışıyorlar. Yalnız iş dünkü konuşma olmasaydı belki bir yere kadar sürüklenebilirdi. Çünkü Süleyman Soylu, bu işin fitilini ateşleyen Süleyman Soylu, ki unutmayalım bundan daha 4-5 sene önce çıkıp meydanlarda eğer bu hesabı Erdoğan'dan sormazsam namerdim diye bağıran bir insandan bahsediyoruz. Ağza alınmayacak sözler söyleyen bir insandan bahsediyoruz. O işi çıkıp Allah'a dayadı. Yani biz bir şeyler yapıyoruz zannediyorlar. Oysa bize bunları yaptıran Allah'tır. Bir de bir şeyi 3 kere söyleyince daha gerçek görüneceğini zannediyor herhalde. Son dönemde böyle bir üçleme hikayesine başladı. Aslında bugünkü yayının başlığı üçleme olacaktı da Tevfik Göksu'ya üçlemede bile yer yok. O yüzden onu başlığı eledim. Bugün yalan koridor oldu hikaye. Yani Süleyman Soylu getirip işi Allah'a dayadıktan sonra bu saatten sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ancak Allah kurtarabilir. Gerçekten bunu çok bilerek ve inanarak söylüyorum. Neden biliyor musunuz? Bakın. Şu sokak röportajları yapılıyor yani. İnsanlara mikrofonlar uzatıyorlar. Enine çizgili dedeler var onların içinde böyle. Abuk sabuk sözler söylüyorlar. Onlardan bir tanesinin sözü dün akşamüstü izlerken çok tuhaf geldi bana. Çünkü ülkede iktidarın değişmemesi gerektiğini anlatırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun Allah'ı mı var, Allah'a inancı mı var diye söylüyordu. Düşünsenize, bir anda Türkiye'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Allah'ı mı var diye soran bir kitle var. Öbür tarafta Cumhuriyet Halk Partisi siyasette mütedeyyin kesime daha çok eğildi diye eleştiren bir kesim var. Kuşkusuz bu algıyla da, olguyla da, yani dedikoduyla da açıklanamayacak bir şey. Ama sokaktaki bu inancı Erdoğan diri tutmak zorunda. Çünkü bu inanç gerçekle buluştuğu andan itibaren işte sıkıntı başlıyor orada. Yani bir soap operayı, bir sabun köpüğü diziyi halka iletmekte, halkın ona iknasında zorlanmaya başlıyorsunuz. Yani diyor ki ya bu dizinin karakteri daha dün şununla evliydi. Öbürüyle de yasak ilişkisi vardı. Adam sabah kalkmış cinsel tercihini değiştirmiş. Kardeşim bir tutarlılık olur bunun içinde deyip çıkabiliyor insanlar. Çünkü yaşanan algıdan olguya geçememe ama olguyla hiç alakası olmayan sürecin başlaması bize bunu göstermeye başladı artık. Sadece şu son 3 gün içinde yaşadıklarınızı yani faiz, döviz ve kurla ilgili söylenenleri düşünün. Bugün gazete Pencere'de almış birinci sayfasına. Pek çok gazetede de var zaten iktidarın karşısında ne oluyor hafız diye sorabilen bütün gazetelerde var. Şöyle bir şey var. Denildi ki Nurettin Nebati tarafından söylendi bu. Ya yalan oldu o kadar net ki bir ekonomist olarak gönül rahatlığıyla söylüyorum. Yani o 26 kişi arasında benim adım yok ama ben bir ekonomistim ve bunu aylardır hatta yıllardır anlatmaya çalışıyorum. Böyle bir ekonomi durumu yaşanamaz. Neden yaşanamaz biliyor musunuz? Çünkü ekonomide her şeyin bir parasal karşılığı vardır. Yani sizin yaptığınız bir davranış, attığınız bir adım mutlaka parasal bir karşılık doğurur. Diyelim ki faizleri yükseltirsiniz. Faizler yükseldiğinde insanlar sadece bir yatırım aracı olarak kullanmazlar onu. Bir kesim öyle kullanır, bir kesim faizin yüksekliğinden yakınmaya başlar bu sefer. Yani der ki benim kredi maliyetim de yükseldi. İş dünyası mesela böyle yapar. İki gündür iş dünyası bağırmaya başladı. Dedi ki ya faiz düşürdünüz, bankalar bize %24 ile kredi vermeye çalışıyor. %24. Oysa biz hepimiz biliyoruz ki %14'lük bir faizden bahsediliyor. Dolardan Türk lirasına dönenler açısından. BDDK yayınladığı bir tebliğle 20 Aralık tarihini esas alarak, dün çoğunuz gözden kaçırdınız, görmek zorunda da değilsiniz tabii. O günden itibaren döviz hesabından TL hesabına geçmeyenler için bir cezalandırma ünitesi başlatmış, açmış durumda. Yani bunu dolaylı olarak diyor ki bunun içinden bir para keseceksin. Ama bu parayı kestiğin zaman mudin sana bağıracaktır tabii. Gerizekalı mıyım? Ulan ben zaten yılda %2 faiz alıyorum döviz hesabına. Sen benden bunun içinden %15 keseceksin. Bunun yapmazsan eğer senden %1,5 keserim diyor. Siz banka olsanız davranışınız ne olur? Çok basit bunun gerekçesi kardeşim. Deminki o sabun köpüğü diziyi seyreden insan bile anlar. Banka mudisine der ki kardeşim al paranı git. Git. Gerçekten ben sana parayı ödeyeyim. Ne sen fazla para öde ne ben fazla para ödeyeyim. Yani burada 20 Aralık'tan sonra size anlatmaya çalıştım. Hani demiştim ya dövizi merdiven altına kaydırır bu diye. Dün resmen BDDK ile tetiklendi bu. İnsanlar bunu görmüyorlar mı? Bunu nasıl bir dizi mantığıyla anlatacaksınız? Süleyman Soylu'nun biz bu işleri yapıyor görünüyoruz ama bize bunları yaptıran Allah'tır, bize bunları yaptıran Allah'tır demesiyle dolara, euroya yatırım yapmış insan yiyecek mi bu numarayı sizce? Yani sonuçta parasal bir ilişki söz konusu ve demin de dedim ya ekonomide atılan her adımın parasal bir karşılığı vardır. Yani burada daha önce o Milletlerin Zenginliği kitabından size aktardığım çok sevdiğim cümlede Adam Smith'in söylediği gibi aklınızın bir kenarında dursun o hep. Fırıncı size iyiliğinden dolayı ekmek vermez. Öyle bir derdi yoktur onun. Parasını ödersiniz o da üretimine devam edebilecektir. Aradaki kar da onun da aynı zamanda ekmek yiyebilmesinin garantisidir. Şimdi ortam böyleyken tuhaf tuhaf şeyler yapılıyor. Deniyor ki mesela ya bir dakika kardeşim bir yandan faiz düşüyor. Faiz düşüyor bir yandan. Öbür yandan kredi faizleri artıyor. Türkiye'nin uzun vadeli borçlanma faizi artıyor giderek. Neden? Burada konuştuk ya daha önce işte o CDS, CDS diye adlandırılan ülke risk primi yükseliyor çünkü giderek. Yani buraya yatırım yapacak insanlar yok. Dün akşam herhalde ondan fazla mesaj gelmiş. Bir yabancı finans uzmanı sosyal medyada bir mesaj paylaşmış. Tebrik ederim. Yani Türkçesi özetle şöyle diyor mealen. Tebrik ederim. Şu dijital paralar var ya coinler. Onlar kadar volatiliteye sahip artık paranız. Tebrik ederim diye paylaşmış. Ne demek volatilite? Bunu duyuyorsunuz zaman zaman televizyon ekranlarında. Çok ciddi ekonomistler çıkıyor. Hanım ablalar, abiler böyle. Ağır duruyorlar. Onlar diyorlar ki volatilite çok yükseldi. Tam kelime karşılığı oynaklıktır volatilitenin. Ama ekonomideki karşılığı daha çok ekonomide kullanılır. Hani böyle yılbaşı gecesi saat 24 olsun ondan sonra şu volatilite bir yükselsin diyemezsiniz. Öyle bir şey değil bu. Bir aralık seçilir. Yani ekonomide böyle uygulanır bu. Çok basit anlatıyorum. bir aralık seçilir. O aralık içinde o parasal değerin ya da o değerin neyse ölçülmeye çalışılan yükselip alçalması yani grafiği takip edilir. Türk lirasının şu anda izlediği grafik tam da o yabancı finansçının söylediği gibi o altcoin, bitcoin, sütcoin, jetcoin gibi o kadar fazla oynuyor ki. Yani yılbaşı gecesini beklemenize gerek yok. Orada zaten muhteşem bir raks var. Acayip bir şey gidiyor. Soru, volatilite bir ülkeye ne kaybettirir? Şunu kaybettirir, öncelikle yatırımcı gelmez ülkenize. Ya da kısa vadeli çarpkaç yapıcılar gelir. Nasıl yaparlar? Onlar yükselme trendini takip ederler. Sadece elindeki 10 milyon doları piyasada oynar. 10 milyon doların her bir tanesine 4 kuruş kazandığında topuklar gider. Çünkü sen ya 4 kuruş oynamış derken o 10 milyon çarpı 4 kuruşun hesabındadır. Basit bir hesap. Tıpkı o sabun köpüğü dizilerde olduğu gibi. Hani bu adam dün bununla evliydi. Sabah bununla evlendi. Ertesi gün cinsel tercihimi değiştirdim dedi. Bu ne saçmalık diyorsun ya. Bak bu da bir saçmalık. Çok ciddi bir saçmalık. Çünkü mesela o parasal değer olarak ölçülen altcoin, bitcoin, sütcoin bütün bunlarla ilgili olarak Elon Musk gibi biri çıkar bir tweet atar mesela. Bir anda onun değeri 15 kat zıplar. Ya da bir tweet atar der ki ya ben yanlış şeye bakmışım ya bu değilmiş benim beğendiğim para der bir anda 40 kat yerin dibine geçer. Ülkeler için bu olmamalıdır. Çünkü ülkelerin finansal kaynakları sadece bunlarla sınırlı değildir. Eğer böyle bakacak olursanız siz paranızı o küçümsenen değerle eşlediğiniz zaman işte söylediğiniz yalan çıkar ortaya. Benim Türk liram var. Senin ne işin var dolarla, euroyla? Ver kardeşine yetkiyi, ondan sonra gör etkiye gelirsiniz. Sonra işinizin dayanabileceği tek yer bize bu işleri yaptıran Allah'tır'a gelir. Çünkü bundan ekonomik açıdan çıkma şansınız kalmaz. Bu ekonomi teorisiyle açıklanabilecek bir şey değil. İnsanlara anlatamazsınız bunları. Ana Muhalefet Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün bir paylaşım yaptı. Doğrusunu isterseniz bu paylaşımın detaylarını öğrenmek isterim ben. Çünkü burada tekrarlamayacağım. Kamu bankalarının toplamda ne kadar döviz bozdurduklarını kalem kalem belirterek Merkez Bankası'nın çıkışıyla birlikte 19.1 milyar dolar döviz bozdurulduğunu söyledi. Bu çok ağır bir rakam. 19.1 milyar dolarla döviz buraya getirilir mi? Getirilir. Çünkü o kadar net çıkarsınız ki parayı. Bu paradan bizde çok var dersiniz. Ekonomiye giriş 101'de en temel ekonomik başlangıç noktasını hatırlayın. Bir malın arzı, sunumu ne kadar artarsa fiyatı o kadar düşer. Çünkü bolluk vardır onda. Yani fasulye eğer topluma 350 bin 10 milyar ton sunarsanız fasulyenin değeri muhtemelen 1 kuruş olacaktır. Ama arzı azalan malın değeri yükselir. Dolayısıyla para için de geçerlidir bu. Ne kadar çok çıkarsanız insanlar der ki bunun bir önemi yok. Zaten bunun değeri düşecek. Bu olur. 19 milyar dolarla bu yapılabilir. Yalnız bunu yaptığınız zaman şöyle iki tane sıkıntı yaşarsınız. Bir, bu kaynakların çıkışı, tekrar söylüyorum Kılıçdaroğlu'ndan bunun detayını öğrenmeyi gerçekten çok isterim. Çünkü bu eğer tam net kalem kalem doğrulanamazsa BDDK verilerinin bir kısmını dün sizinle paylaştım burada zaten. Hani Nurettin Nebati'nin söylediğini yalan oldu çok net. BDDK verisiyle ölçülmüyor. Gece çıktılar koştura koştura döviz hesaplarını TL'ye çevirdiler falan. O tutmuyor. O yalan. O net BDDK'nın çünkü tam tersine 2 milyar dolarlık bir artış var döviz tevdiat hesaplarında. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği bu iş eğer gerçekse birincisi ülkenin her şekilde elindeki mal varlığını nakit cinsinden mal varlığını azaltmış demektir. Yani hani o hep duyduğunuz rezerv var ya Merkez Bankası'nın rezervi 128 milyar dolar. Yok öyle bir şey yalan söylüyorsun. Peki 128 olmasın 54 milyar dolar. Yok öyle bir şey güzel kardeşim eksideyiz biz. Çünkü ülkelerin borçları hani yine burada konuşmuştuk ya ülkelerin borçları doğrudan kasalarında duran ya da durmayan parayla ölçülmez sadece. Onların içinde bir takım geleceğe matuf eskilerin söylemiyle yani ileri dönük borçlar, değişimler vardır. Onları da eklersiniz aktif pasif hesaplarınıza. Dolayısıyla biz şu anda 40 milyar dolar civarında 3 aşağı 5 yukarı içerideyiz. O çok net. Bu elinizi yine daha önce kullandığım tabirle açmak demektir. Yani ben çok zayıfladım. 20 milyar dolar daha bozdurdum. Zaten ne kadar param olduğunu biliyorsun. Merkez Bankası'nın açık hesaplarından, görünen hepimizin izlediği hesaplarından. İkinci yönü de şudur. Bu eğer insanları böyle bir şeyle kandırırsanız günü gelip buna ihtiyaç görüldüğünde yalancı çoban durumuna düşersiniz. Yani insanlardan bir dönem çok yapılan, sokakta şu döviz yakan, bıngıldağı sertleşmemiş tiplerden tekrar aynı hamleyi beklersiniz. Onlarda döviz olmadığını gördüğünüz anda çıkıp yalvarmaya başlamak dışında seçeneğiniz kalmaz. Yani dersiniz ki yastık altındakini getir, kuşağına bağladığını getir, çorabının içine soktuğun parayı getir. Buraya kadar gelir bu hikaye. Çok tehlikeli, çok riskli bir yöntem izleniyor. Ve bütün bu riskin içinde insanlara kişisel sorumluluklar çıkartılmaya çalışılıyor. Yani 26 tane ekonomi anlatan hesabın sahibi sigaya çekilmek isteniyor. Onlar sorgulanacaklar hesapta. Ne yaptın, niye yaptın diye anlatılacak. Vallahi burada konuştuğumuzdan farklı hiçbir şey olmadı. Anlattıkları, ben dün akşam tekrar oturup onların yazdıklarını da inceledim. Anlattıklarının içinde mesela goy goy yapanlar var hesapların içinde ama yani benim buradaki temel felsefemi biliyorsunuz, beni hiç etkilemiyor onlar. Neden? Adını yazamayacak hiç kimseyi, yazdığı hiçbir şeyi, yardım çağrısı, işte para talebi, kültür sanat paylaşımı, yandım anam dese dahi dikkate almıyorum. O yüzden o hesapların bir kısmı lap diye düşüyor anında. Kalanları? Vallahi kalanların içinde İzzet Hoca var işte. Yani adam açık açık diyor ki zimmet suçu işliyorsunuz. Yani zimmet suçu işlemeye başladınız kardeşim. Ve bunun yasal bir getirisi olacak sizin için. Altında imzası olan herkes. Dün pek çoğunu takip ettim. Hem Zafer Arapgir'le hem Mustafa Sönmez mesela aralarında olan insanlar. Onlar dediler ki bizim isimlerimizi dün sabah burada konuştuğumuz gibi. Suçluluğumuz tespit edilmeden önce kamuoyuna faş ederek, anlatarak, onların önüne sererek toplum önünde suçlu gibi gösterilmemize neden oldular. Biz BDDK yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Doğrusu bu. Bunun gideceği yer burası kardeşim. BDDK'nın yöneticileri bu saatten sonra töhmet altında. Yayının başına dönelim. Hani anlattım ya size şu soap opera, sabun köpüğü dizi mantığında. Demiştim ya Globo'nun temsilcisiyle konuşurken tuhaf bir ifade kullanmıştı, hiç unutmadım. Yani burada senaryonun ne kadar mantıklı olduğu değil, insanların talebini ne kadar karşıladığıdır önemli olan. Ne kadar saçmalanabileceğine insanlar karar verir. Çünkü o saçmalığı izleyecek olan da odur. Kendi aklından çıkan bir şeyin televizyon ekranına yansımasından hoşlanır. Da ya o senaryoyu yazan insanın da bildiği bir şey yoksa, ya o senaryoyu yazan insan da ikisi birbirine tutunmuşken biri diğerini anında satarak bize bu işleri yaptıran Allah'tır diyorsa, ya Tevfik Göksu çıkıp ya ben bunları koridorlarda duydum diyorsa, mesela bütün bunların üzerine Numan Kurtulmuş çıkıp televizyon ekranından bir belediyenin içinde teröristler işe alınmışsa bu belediye başkanını bağlamaz demek zorunda kalıyorsa, çok zor. İçinde ilerlenilmesi istenen yalan koridoru iki ucu açık. İsterseniz geri dönüp bu yalanın içinden çıkabilmek mümkün. Bugünün iktidarı için seçilebilir bir yol mudur? Alakası yok. Kuşkusuz böyle bir şeyi seçmeyecekler. Yalnız bu koridorun içinde devam ettikleri müddetçe yalanın dozunu arttırmak zorunda kalacaklar. Ve Süleyman Soylu eli çok erken yükseltti. Bu saatten sonra işin bağlanabileceği yer bize bu işleri yaptıran Allah'tırsa, bu saatten sonra samimi Allah inancı olan insanlar çıkıp şunu demek zorunda. Peki bu işte başarısız olursan kim başarısız olmuş olacak? Sen mi? Tanrı mı? Bu soruyu sorduracak kadar çaresiz kalmak bugünün iktidarı açısından söylenebilecek en net cümle herhalde. Kurulabilecek en net cümle bu. O kadar çaresizler ki artık Tanrı'dan başka direnebilecekleri bir nokta yok. Ve sözlerini söylerken kendi yaptıkları saçmalığı Tanrı'nın bir gün örtebileceği zannıyla bu umutla hareket ediyorlar. Hepimizi de aynı koridora sokmaya çalışıyorlar. Girmemiz gerekmiyor. Emin olun, girmemiz gerekmiyor. Çünkü bilimle bunun karşısında direnebilmek, durabilmek mümkün. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz çünkü farklıyız. Evet, siyasi görüşlerimiz var da bizim burada konuştuğumuz siyaset bizim kendi siyasi görüşlerimiz değil. Bu ülke için hepimizin yapabileceği şeyleri anlatan bir siyaset. Biz farklıyız. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, engellerimiz, engelsizliklerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, her şeyimiz farklı. Ama aynı ülkeyi seviyoruz. Bizi benzeştiren bu ve bu ülkenin içinde demokrasiyle bir arada yaşamanın ne kadar büyük bir nimet, ne kadar büyük bir özlem olduğunu farkındayız. Yapabilir miyiz sorusuna, evet yaparız diye cevap veriyoruz biz. Çünkü 6 yıldır bunun küçük bir modelini burada yapabiliyoruz. Demek ki bunu topluma da uyarlayabilmek mümkün. Üstelik bu bir yalan rüzgarı dizisi olmak zorunda değil. Gerçekten hareket edersek eğer, gerçeklik bizim için bir kol değneği olursa düşmeden yürümemiz de mümkün olacaktır. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun ama nasıl katkım olsun ben bilmiyorum. Hiç duymadım. Ne yapılacağı konusunda bir şeyler söyler misiniz diyenler için? Tabii ki önce YouTube kanalına abone olmakla başlayabilirsiniz. Bu önemli. Neden önemli? Çünkü YouTube kanalına abone olduğunuz zaman, hele bir de yayını beğendiyseniz, şu yukarı doğru baş parmak işaretine, yani beğen düğmesine dokunursanız, YouTube o beğeni ne kadar fazla olursa insanlara önerecek. Daha önce bu yayına gelmemiş insanlara önerecek. Ve diyecek ki bak böyle bir şey izliyor insanlar, bir bak istersen. Onun dışında YouTube üzerinden bu yayına katkı vermek mümkün mü maddi anlamda? Mümkün. Katıl düğmesi var. İsterseniz kullanabileceğiniz katıl düğmesi. Süper chat ve süper sticker uygulamaları var. Hepsini isterseniz kullanacaksınız. Çünkü böyle bir mecburiyetiniz yok. Bu videolar ilk gününden son gününe kadar her zaman parasız olacak. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarla bu yayını destekleyebilirsiniz. Ama en büyük desteğiniz bunlardan hiçbiri değil. O en büyük destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akılırsam yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.